Ayrım Altı, Rüzgarlara Söyleyen Henning Mankell, Sayfa 57. Üçüncü Gece. Ertesi gece Nelyo'nun ben neden vurulduğunu öğrenemeden ölüp gideceğini sandım. Vücudunu yakan ateşle dalıyordu sık sık. Hayaller görüp kendini sağa sola attıkça ölümcül sıtmanın son safhalarında birini görüyormuş gibi oluyordum. Ne benim ne de başka birinin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Anlatacaklarını anlatamadan dünyayı terk edecekti işte. Ama bu badireyi de atlattı. Yarasının yol açtığı ateşten daha güçlüydü hala. Gün ağarmaya başladığında alnı soğumuştu, sakin sakin uyuyordu. Hatta uykuya dalmadan önce bir parça ekmek bile istemişti. Gün doğduktan sonra ben de dalmışım. Şifalı otları hazırlatmaya gittiğimde Muvulena kadından ödünç aldığım hasırın üzerine yatmıştım. Muvulena kadına güvenebileceğimi düşündüğümden neler olup bittiğinden bahsetmiş ama gerçeğin hepsini anlatmamıştım. Ne Nelyo adında bir sokak çocuğunun tiyatronun damında yattığından ne de birisinin onu vurmuş olduğundan söz etmiştim. Sadece birinin, yardımıma ihtiyacı olan birinin yaralandığını söylemiştim. O da herhangi bir yorum yapmadan otları harmanlamış, içlerine havanda dövdüğü, daha önce hiç görmediğim kırmızı kırmızı parlayan yapraklar katmıştı. Bunların ne olduğunu sormamıştım, nasılsa cevap vermezdi. Bir zamanlar yılanlarını elinden almaya çalışan şu siyasi komisere gösterdiği nazik hoşgörüsüyle karşılaşırdım muhakkak. Nelyo anlatmaya başladığında gece hayli ilerlemişti. Hamuru karan kalfayı eve yollamıştım bile. Fırında geçecek yalnız gece için her şey hazırdı. Aklımın fırından başka yerlerde, Nelyo'nun yattığı damda olduğu kimsenin dikkatini çekmemişti anlaşılan. Ancak bir önceki gün Nelyo'nun vurulmasıyla ilgili olduğunu düşündüğüm bir şey olmuştu. Pişirdiğimiz ekmeği satan alaycı tezgahtar kızlardan Rosa, genellikle tiyatro ve fırının bulunduğu binanın önünü mesken tutan sokak çocuklarından bir grubun ortalarda görünmediğini söyledi. Kapının önüne çıkar çıkmaz bunun Nelyo'nun grubu olduğunu fark ettim. Nedendir bilinmez herkesin burun dediği bir çocuğa nerede olduklarını bilip bilmediğini sordum. Yoklar işte dedi, çekip gitmişler. Belki daha iyi bir cadde bulmuşlardır. Önce kirletip sonra buradakinden daha fazla para karşılığı yıkayabilecekleri daha pahalı arabaların bulunduğu bir cadde. Doğrusunu söylemem gerekirse merakım mı daha güçlüydü, Nelyo'nun durumuna ilişkin endişem mi bilemiyorum. Ama atalarımın ruhu adına o gece Nelyo'ya nasıl vurulduğunu sormadan edemeyişime endişemin yol açmış olduğunu umarım. Nelyo soruma şaşırmadı ve kaçamak da olsa kararlı bir cevap verdi. Daha o kadar ilerlemedik dedi. Henüz buraya, şehre bile gelmedim. Sonra gözlerimin içine baktı ve sanki çöpten buldum şu kirli şiltenin üzerinde yatan soluk, cılız, 10 yaşında bir çocuk değilmiş de yaşlı bir bilgeymiş gibi konuştu. Hayatta kalmak için anlatıyorum dedi. Nasıl ki ben haydutlardan kaçarken bütün gücüyle koşan hayatın ta kendisiydiyse, şimdi de olup biteni anlatan kelimelerin içine yerleşen benim hayatım. Öleceğini bildiğini o an anladım işte. Baştan beri biliyordu. Hayatını anlatmakta olduğu ben değildim. Kendisine ve ruhlara, onların yanına, hayatlarımızın öncesindeki ve sonrasındaki hayata dönme beklentisi içinde, damda yatarken çevresinde göze görünmeden dolanan atalarının ruhlarını anlatıyordu. Üzerine daha fazla varmadım. Artık biliyordum. Uzun yolculuğunun sonunda birinin kendisini vurduğu geceye vardığında bütün sorularıma cevap verecek kadar yaşamış olacaktı. O gece göğsüne sardığım bezleri de değiştirdim. Muvulene kadından yeni bezler almıştım. Bunların bir bayraktan yırtılmış şeritler olduğunu fark ettim şaşkınlıkla. Ama hangi ülkenin bayrağı olduğunu anlayamadım. Muhtemelen sömürge döneminden kalmış, karanlık bir tavan arasında saklanmış, sonra da kimsenin işine yaramaz hale gelmişti. Muvulene kadın içinde çeşitli otlar karıştırılmış bir sıvıya batırdığı bezleri bana verirken sargıları değiştirmek için denizden gelen esinti havayı serinletene kadar beklememi söylemişti. Gaz lambasının titrek ışığında her iki kurşun deliğinin de hafifçe kararmaya başladığını gördüm. Kurşunlar vücudunu delip geçmemişti. Sırtında çıkış delikleri yoktu. Demek ki Nelio'ya tam karşıdan ateş edilmişti. Gömleğinde barut izi olmadığına göre de ateş eden kişi fazla yakınında değildi. Kendisine kimin ateş ettiğini biliyordu Nelio. Ama bu kendisine niye ateş edildiğini de anladığı anlamına gelmiyordu tabii. Yoksa anlamış mıydı? Damda ruhların kendisini götürmesini bekleyerek yatarken olup bitenlerden yakındığını hiç duymadım. Böyle olmasını mı beklemişti? Bunun cevabını öğrenmek için yanıp tutuşuyordum ama bunu sadece bir kez sordum ona. Böylece de hayatını nasıl yaşadıysa hikayesini de öyle anlatacağını öğrenmiş oldum. Olaylar zamanından önceye çekilmiyor, sıraları bozulmadan kelimeleriyle yeniden şekilleniyordu. Günler hep birbirini izler. Elimden geldiğince özen göstermeme rağmen yerlerine Muvulene kadının içinde kırmızı yaprakların yüzdüğü, suya batırmış olduğu bayrak şeritlerini sarmak üzere sertleşmiş ve yapış yapış olmuş eski sargılarını çözerken canı yandı. Dişlerini nasıl da sıkıyordu. Sargının kurşun deliklerinden birine yapışmış ucunu yerinden sökmek için çekmek zorunda kaldığımda bir an baygınlık geçirdi. Sonra uzunca bir süre sessizce yattı. Ona annesini hatırlatmış olan kadın damımızın altında karanlıkta dibekte mısır dövüyordu. Nelio'nun bir gece önce anlattıklarını hatırlayıp ürperdim. İnsanların içindeki kötülüğün nereden geldiğini düşünüp durdum. Ne tuhaf, barbarlık her zaman onu iyice insanlık dışı kılan bir insan suretine bürünmüş oluyor. O gece fırında işim başımdan aşkındı. Şehirde faaliyet gösteren bir tarikat, Dona Esmeralda'ya pişmesi normal ekmeklerden daha uzun süren özel bir ekmek ısmarlamıştı. Bu ekmeği daha önce de pişirmiş olduğumdan bunun özen gerektiren bir iş olduğunu biliyordum. Ama sonuçta tarikatın ekmeği de pişti. Dama geri döndüğümde Nelio uyanıktı. Biraz su içirdim. Berrak bir gece vardı, yıldızlar yeryüzüne yakın görünüyordu. Uzaklardan davul sesleri duyduk. Mısır döven kadın işini bitirmişti. Bir başka kadın yüksek sesle tutkulu bir kahkaha attı. Sonra onun sesi de gelmez oldu. Karanlığın içinden inleyen ve çiftleşen köpeklerin sesleri geliyordu. Tiyatronun önünden motoru tekleyen bir kamyon geçti. Nelio şimdi uzun kaçışı sonrasında dinlenmek için kıyısına çöktüğü dereye geri dönmüştü. Hikayesine devam etmeye başladığında sesi farklı çıkıyordu. Önceki gece düşünceli, hatta yer yer üzgün ya da sert olan sesine şimdi haydutlardan kurtulmuş olmanın sevinci karışıyordu. Derenin karşı yakasında birini görmüştü. Önce gördüğü şeyin bir hayvan, belki de ender görülen beyaz aslanlardan biri olduğunu sanmıştı. Köydeki yaşlıların bu aslanlardan bahsettiklerini duymuştu. Bunlardan birinin görülmesi yakında önemli bir olayın olacağı anlamına gelirdi. Ancak bu olayın iyi mi kötü mü olacağını kimse bilemezdi. Ama sonra gördüğünün bir insan olduğunu fark etti. Hem küçük hem de beyaz bir insandı karşı kıyıdaki. Bir zicana, dipnot zicana Şangam dilinde albino. Küçük ve beyaz haydutların da olabileceği düşüncesiyle çöküp gizlenmeye çalıştı. Ama cüce onu görmüş, kendisininkine benzer bir dille seslenmeye başlamıştı bile. ''Armağan kıyısında yalnız başına bir çocuğun ne işi var?'' Sesi gaklar gibi ve tizdi. ''Ortada köyden eser yokken ırmağın kıyısında tek başına bir çocuğun ne işi var? Yolunu mu kaybettin?'' ''Evet'' dedi Nelio, ''yolumu kaybettim.'' ''O halde hiç ummadığın şeyler göreceksin demektir. Bu tarafa geç, suya düşmüş ağacın oradan geçit var.'' Nelio dere yatağına gömülü kısmen çürümüş bir ağaç gövdesinden karşı kıyıya geçti. Yanına vardığında yere bağdaş kurup oturmuş cücenin dereden akan suda güzelce yıkadığı bir kökü çiğnediğini gördü. Yanı başında metal işlemelerle kaplı büyük bir deri bavul duruyordu. Nelio daha önce hiç bavul görmemişti. Biraz daha büyük olsa cücenin yanında taşıyabildiği bir ev işlevini görebilirdi. Cüce katlı bir bezi açıp içinden bir kök daha çıkartarak Nelio'ya uzattı. Uzun süredir bir şey yememiş olan Nelio da kökü alıp kemirmeye başladı. Acı bir tadı vardı. Hayatında böyle bir kök görmemiş olan Nelio, toprakta yetişen her şeyin yanan köyünden farklı olduğu bir yere daha şimdiden vardığını düşündü. ''O kadar hızlı yeme!'' diye haykırdı cüce. Nelio birden korktu. Yoksa cüce ve albino kılığına girmiş bir haydutla mı karşılaşmıştı? Bunun üzerine kökü yavaş yavaş çiğnemeye başladı. Yerken hiç konuşmuyorlardı. Nelio henüz adını bilmediği cücenin tıpkı bir çiçek gibi koktuğunu, kendisinden metrelerce uzakta oturuyor olmasına rağmen fark etti. Tatlı bir erkekle buluşmaya hazırlanan kadınlarınkini andıran bir kokuydu bu. Kökleri kemirmeleri uzun sürdü. Bütün bu zaman boyunca cüce tek kelime bile etmemişti. Ama sonunda geride yeşillikten başka bir şey kalmayınca bununla dişlerini sildi ve tekrar konuşmaya başladı. ''Adın var mı senin?'' diye bağırdı. Sanki sesini bütün dünyaya duyurmadan konuşması mümkün değildi. ''Nelio.'' Cüce dikkatlice süzmüştü Nelio'yu. ''Bu adı hiç duymadım. Siyah birine uygun bir ad değil bu. Beyazların kısa ve hiçbir şey ifade etmeyen adlarından biri.''
''Bu adı babamın en büyük ağabeyinden aldım.''
''Bu at sana uğur getirmeyecek.'' dedi cüce biraz durduktan sonra. Ancak ne demek istediğini açıklamaya gerek görmedi. Bir süre sonra da ayağa kalktı, yola koyulacaktı. Nelio da ayağa kalktı ve boyunun karşısındaki cüceden uzun olduğunu fark etti. ''Yolun nereye?'' diye bağırdı cüce. ''Hiçbir yere.'' dedi Nelio. Cücenin tiz sesinin kendisine de bulaşmış olduğunu fark ederek. ''Hiçbir yere.'' diye bağırmıştı.
''Öyle bağırmasana!'' diye bağırdı cüce. ''Karşında duruyorum işte, seni duyabiliyorum. Kollarım bacaklarım kısa olabilir ama kulaklarım büyük ve derin.''
Sonra bir an durup düşündü. Bir hedefe doğru yol alan insanın hiçbir yere gitmeyen biriyle birlikte yolculuk yapması olacak iş değil. Ama bir deneyelim bakalım. Eğer bavulumu taşırsan benimle gelebilirsin.''
''Sen nereye gidiyorsun?'' diye sordu Nelio. ''Senin de bir adın var mı?''
''Ya bu bata?'' dedi cüce, bavulu Nelio'nun başının üzerine yerleştirirken. Nelio bavulun tahmin ettiği kadar ağır olmamasına sevindi.
''Bavulda ne var?''
''Çok soru soruyorsun!'' diye bağırdı cüce. ''Bavulum boş, yanımda götürmem gereken bir şey bulurum belki diye taşıyorum.''
Sonra yola koyuldular. Cüce hızlı yürüyor, çarpık bacaklarıyla kuru toprağın üzerinde trompet çalıyordu. Irmağı izleyerek güneye doğru ilerlediler. Saatler sonra güneş ufka yaklaştığında cüce aklına bir şey gelmiş gibi aniden duruverdi.
''Nereye gittiğimi şimdi söyleyeceğim sana. Rüyamda yollara düşmem ve beni doğru hedefe ulaştıracak patikayı aratmam gerektiğini görmüştüm.''
''Ne patikası?'' diye sordu. Terini silmek için bavulu yere bırakan Nelio.
''Ne patikası?''
diye taklidini yaptı cüce kızgın bir ifadeyle.
''Rüyamda gördüğüm patika tabii ki. Beni doğru hedefe ulaştıracak patika. Çok soru sorma. Daha uzun bir yol var önümüzde.''
''Nereden biliyorsun?''
Yabubata cevap vermeden önce şaşkınlıkla baktı Nelio'nun yüzüne.
''İnsanın rüyasında gördüğü ve kendisini doğru hedefe ulaştıracak patika yakınlarda olamaz. Önemli şeyler hiçbir zaman kolay bulunmaz.''
Ufuk güneşin son ışıklarıyla kızardığında konakladılar. Geniş bir ovada terk edilmiş bir ak karınca tepeciğinin yanında durmuşlardı. Ovada tek başına duran ağaca tünemiş bir kartal dikkatli gözlerle onları seyrediyordu.
''Burada mı geceleyeceğiz?'' diye sordu Nelio. ''Ağaca çıksak daha iyi olmaz mı? Yırtıcı hayvanlar gelebilir.''
''Sen gerçekten kara cahilsin.'' dedi Yabubata öfkeyle. ''Hiçbir şey öğrenmemişsin. Kaybolmuş gitmiştim ben olmasam. Bavulumu taşımana izin verdiğime ne kadar sevinsen azdır. Tabii ki ak karınca tepeciğinin içinde uyuyacağız. Şimdi soru sormayı kes de bana yardım et.''
Yabubata belindeki kuşaktan çıkardığı geniş yüzlü bir bıçakla ak karınca tepeciğinin katı kabuğuna saldırdı. Nelio da çok güçlü olduğunu fark ettiği cücenin bıçağıyla kopardığı sertleşmiş çamur parçalarını ötede bir yere taşıyarak ona yardım etmeye başladı. Sonunda ak karıncaların yuvasını oluşturan boşluğa açılan bir oyuk oluşmuştu kabukta.
''Biraz ot at içeriye.''
''Neden?''
''Hala çok soru soruyorsun. Sana söylediğimi yap o kadar.''
Nelio Yabubata yeterli olduğunu söyleyip onu durdurana kadar ot yoldu. Cüce cebinden çıkardığı çakmak taşlarıyla bunları tutuşturup ak karınca tepeciğini ateşe verdi. Aniden geriye sıçrayan Nelio, Yabubata'nın bavuluna çarparak sendeledi. Yuvadan iki yılan çıkmış ve ovadaki otların arasına dalıp kaybolmuştu.
''Şimdi yalnızız işte.'' diye kıkırdadı Yabubata. ''Sürünerek içeri girip yatabiliriz.''
Yabubata bavuluyla oyuğun girişini kapatınca yuva iyice daraldı. Vücutları birbirine sürtünüyor, cücenin parfümü Nelio'nun genzini yakıyordu. Yine de Nelio Yabubata'ya niye kadın gibi koktuğunu sormaya çekindi. Albino bir cücenin pek çok esrarengiz gücü vardı mutlaka. Böyle birini kızdırmaya gelmezdi. Boş bavulunu taşıyarak ona eşlik edebildiği için şükran duymalıydı. Aniden Yabu Bata'nın sesini duydu karanlığın içinden.
''Sen yolunu falan kaybetmemiştin. Haydutlardan kaçıyordun. Niye bana yalan söyledin?''
Yabu Bata sanki düşüncelerini okumuştu. Asla ölmeyecek bir albinodan sırlarını saklayabilmesi mümkün değildi. Albinoların ebediyen yaşadıklarını herkes bilirdi. Ruhları yoktu. Öteki hayata geçmeleri gerekmiyordu. Hep buradaydılar beyaz ve göze görünür bir halde. Nasıl olmuş da unutmuştu bunu?
Gecenin bir yarısı gelip köyü yaktılar dedi. Köydekilerin çoğunu öldürdüler. Köpekleri bile öldürdüler. Benden kardeşimi öldürmemi istediler. Ben de kaçtım.
Yabu Bata karanlıkta içini çekti.
Çok insan öldürüyorlar dedi hüzünlü bir şekilde. Sonunda herkesi öldürecekler. Dünya yılanlara kalacak. Ruhlar bir türlü bulamadıkları ölüleri arayacaklar huzursuz bir şekilde.
Haydutlar hep var mıydı diye sordu Nelio. Anneleri kim onların?
''Şimdi uyku vakti'' dedi Yabu Bata kızgın bir sesle. ''Sorular güneş aptallıklara gülebileceği zaman sorulmalı. Şimdi uyumamız gerek. Yarın mutlaka uzun bir yol olacak önümüzde kim bilir?''
Karanlıkta birbirlerine yapışık yatıyorlardı. Nelio Yabu Bata'nın nefesini ensesinde hissediyordu. Cücenin sakin ve düzenli nefes alıp verişi korkusunun geçmesini sağladı. Sanki korkusunun da dinlenmeye çekilmesi gerekiyordu. Uyku bastırmadan önceki son düşüncesi, Yabu Bata'nın kendisine pantolon bulmakta yardım edip etmeyeceği oldu. Yabu Bata'nın rüyasında gördüğü yolu arayarak günlerce dolaştılar kızgın güneşin altında. Yiyecekleri çoğu zaman kıtı kıtına yetiyor, Yabu Bata'nın pantolon bulmakta kendisine yardımcı olacağına söz vermesine rağmen, Nelio hala parçalanmış kapulağına ile dolanıyordu. Yüksek dağlardan giderek uzaklaşmış ama haydutların bölgesinden hala çıkmamışlardı. Arada bir yakılıp yıkılmış köylerden geçiyor, buralarda yalnız başına bir köşeye çökmüş, boşluğa bakan hayaletlerle karşılaşıyorlardı. Birkaç kez Yabu Bata uzakta bir insan görerek durmuştu. Gördüklerinin haydut olabileceğine ilişkin en ufak bir şüphede otların arasına yatıyor ve yollarını ancak tekrar yalnız kaldıklarında devam ediyorlardı. Çoğunlukla konuşmadan yürüyorlardı. Nelio Yabu Bata'nın sorularına cevap vermeye nadiren hevesli olduğunu kavramıştı. Eşliğinden bakıp kendisini kovmasından korktuğu için ayıracak zamanı olduğundan emin olmadıkça Yabu Bata ile konuşmuyordu. Yabu Bata'nın keyfinin yiyeceklerinin durumuna bağlı olduğunu fark etmişti. Bir gün darı bulmuşlar, dahası ırmaktan da balık yakalamışlardı. Karınlarını iyice doyurdukları o gün Yabu Bata yemekten sonra tiz sesiyle şarkı söylemeye başlamıştı. Öyle yüksek sesle söylüyordu ki Nelio haydutların bunu duyacaklarından ve sinsice kendilerini yakalamaya geleceklerinden korkmaya başladı. Ama haydut falan gelmedi ve Yabu Bata da gürültülü horlamalarla dolu bir hazım uykusuna daldı. Bir süre sonra aniden doğrularak Nelio'ya döndü ve anlatmaya başladı.
''Ben Kambur Dağlardan geliyorum. Eğer hala hayattaysa babamın benim oraları terk ettiğim zamankinden daha fazla davarı vardır mutlaka. Annem kilim dokurdu, dayım da kara odundan heykeller yapardı. Ben de kollarım kısa olmasına rağmen demirciydim. Eğer o rüyayı görmeseydim hala demircilik yapıyor olacaktım. Karım belki hala beni bekliyordur. Hepsi senin gibi kara ama senden büyük 4 çocuğum da.''
Nelio Yabu Bata'nın aylardır patikasını aramakta olduğunu düşündü. Belki de yağmur mevsimi bittiğinden beri ama bunu ona sorduğunda hiç beklemediği bir cevap aldı.
''Sen daha çok küçüksün. Bir ayı uzun bir zaman sanıyorsun. Ben patikamı 19 yıl 8 ay 4 gündür arıyorum. Eğer talihim yardım ederse bir 19 yıl daha geçmeden bulurum patikamı.'' ''Yok, talihim kötü gider ya da ömrüm yetmezse asla bulamayacağım. O zaman da atalarımın yanında yaşamaya başladıktan sonra aramaya devam etmem gerekecek.''
Nelio uzun bir süre ses çıkarmadan oturarak Yabu Bata'nın söylediklerini düşündü. Aniden aklına gelen bir düşünce huzurunu kaçırdı. Belki de cüce rüyasında gördüğü patikayı buluncaya kadar bavulunu Nelio'nun taşıyacağını umuyordu. Muhtemelen bir 19 yıl daha. Bu düşüncesini çabucak köpürdüğünü bildiği Yabu Bata'yı açıp açmamak konusunda uzunca bir süre tereddüt ettiyse de sonunda bunu yapması gerektiğine karar verdi.
''Sana 19 yıl eşlik edemem.'' dedi çekingen bir sesle.
''Bunu beklemiyorum zaten.'' dedi Yabu Bata sinirli bir şekilde. ''Her gün suratını görmekten sıkılmaya başladım zaten yavaş yavaş. Denize varınca yollarımızı ayırırız. Ondan sonra kendi başının çaresine bakarsın artık.''
''Deniz mi? O da ne?''
Bir zamanlar babası insanın karşı kıyısını göremeyeceği kadar geniş bir ırmaktan bahsetmişti galiba. Arada bir kükreyerek karaya vuran ve insanlarla hayvanları alıp götüren devasa bir suyun varlığını duyduğunu hayal meyal hatırlıyordu. O zamanlar bunun babasının masallarından biri olduğunu sanmıştı. Deniz diye bir şey gerçekten var mıydı?
''Denize kadar sana eşlik etmek istiyorum.'' dedi Yabu Batı'ya.
''Çok uzak değil zaten.'' dedi Yabu Bata. ''En azından yolumuz 19 yıl sürmez.''
6. ayının sonu. Sayfa 66.